Tanrı, ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, İsimler ve Gizemler programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Aydın. İyiyim, sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Az önce onun adı Rab ilahisini dinliyorduk aslında radyoda ve bugün de yine Rabbin isimlerinden olan Yahve Rafa'yı ele alacağız. İsimler ve Gizemler program serisinde zaten şu anda Tanrı'nın isimlerini konu aldığımızı da tekrardan hatırlatalım bu sayede. Ve bu ismin ruhsal yaşantımız açısından bize ne ifade ettiğini, bu isimden neler alabileceğimizi ve bu isme neden ihtiyacımız olduğunu konuşarak bu ismin altında yatan gizemleri bugün açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Sohbetimize başlamadan önce bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Volkan Bey, bugün Yahve Rafa ismini konuşuyoruz. Bu isim ne anlama geliyor? Bizim için neyi ifade ediyor?
Şimdi bu konuya başlamadan önce tekrar altını çizmek istediğim bir nokta var. İlahiyatın amacı nedir? Yani ilahiyatın amacı Tanrı'nın kurallarını, Tanrı'nın vermek istediği kuralları ya da Tanrı'nın şeriatını düşünmek değil. İlahiyatın amacı, çünkü Tanrı bir emir verdiğinde adı üstünde emir, değil mi? Yani bunun üzerine düşünemiyoruz çünkü bunu uygulamamız bekleniyor. Ama asıl ilahiyatın amacı Tanrı'yı tanımak olmalı. Tanrı'yı tanıdığımız zaman ve Tanrı'nın kim olduğunu keşfetmeye başladığımız zaman aslında hayatımız değişmeye başlıyor. Dolayısıyla yapmak istediğimiz şey bizim Tanrı'yı tanıtmak. Tanrı'nın kim olduğunu, Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu anlatmak ve bu şekilde izleyicilerimizin aslında Tanrı'ya yakınlaşmasını sağlamak. Yoksa Tanrı şunu dedi, şu emri verdi, bu emri verdi, bunu uygulayın, şunu yapın. Zaten eğer Tanrı bir emir verirse onu tartışacak bir konu yok. Evet. Orada felsefe yapamayız, düşünemeyiz, bir ilahiyat geliştiremeyiz. Yani bu yapılacaksa yapılması gerekiyor. Dolayısıyla yani kutsal kitabın bu lütuf dediğimiz ya da insana Tanrı'nın kendi ruhundan verip aslında kendisini açıklaması hikayesi, bu lütuf dediğimiz şey bize işte bunu sağlıyor. Tanrı'yı tanıma lütfu. Tanrı'ya tanıdıkça aslında yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça onu daha iyi tanıyoruz ve ruhsal ilişkimiz aslında bu şekilde şekilleniyor. Ve şimdi Yahve Rafa konusuna, yani Tanrı'nın bize açıkladığı ismini konuşmak gerekirse orada en basit haliyle şifa veren Rab benim demektir. Yani bu hakikaten çok önemli bir bir şey. Çünkü eski antlaşmayı okuduğun zaman mesela Kral Süleyman zamanında ilginç bir şekilde o dönemde doktor yoktu. Peki hastaları kim bakıyordu sence?
Kim bakıyordu?
Kahinler bakıyordu. Yani Rabbin yasasını uygulayan ve Rabbin yasasını halka öğreten insanlar Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde hastalara, işte yaralı olanlara, hatta evlerdeki küflere bile kahinler bakıyordu. Yani bu ne demek aslında? Bu böyle aşırı dinci bir ruh değil. Yani Tanrı'nın hayatımızın her alanıyla ilgilendiğini bize gösteriyor. Ve farklı hayatlar yaşamamamız gerektiğini, Tanrı'nın bir baba gibi hayatımızın bütünüyle ilgilendiğini ve hayatımızın bütününü Tanrı'ya verdiğimiz zaman ondan birçok şey bekleyebileceğimizi de vurguluyor. Demek ki bugün şifa konusundan bahsedeceğiz. Rab kendini bize böyle açıklıyor. Şifa veren Rab benim diye açıklıyor ki bu vahiy son derece önemli. Çünkü eğer Tanrı böyleyse demek ki hastalıklarımız, yaşamımızın gidişatı, belki hastalıkların kaynağı. Demek ki Tanrı'nın tüm bu hastalıklara karşı iyileştiren tarafta olduğunu bilmek sanırım çok güzel ve harika bir
kesinlikle,
haber.
Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bu arada kahin dediniz, belki onun anlamını bilmeyenler olabilir. Kahinden kastımız burada tabii ki gelecekten görümler gören kişi tabii, anlamında tabii, değil. Kutsal kitaptaki aslında kutsal kitap terminolojisindeki kahinin karşılığı aslında din adamı, o dönemin mevcut olan din adamlarından birisi. Bunu da belirtmiş olalım.
Tanrı'nın, yani Süleyman'ın o yaptırdığı tapınaktaki hizmet eden ve Tanrı ile halk arasındaki o aracılık hizmetini yapan kişi kahin oluyor. Yani gelecekten haber getiren değil, Tanrı ile insanlar arasındaki o hizmeti yerine getiren kişiler diyebiliriz.
Evet, Yahve Rafa ismini konu alıyoruz bugün. Yahve Rafa'nın az önce Volkan Bey'in söylediği gibi şifa veren Rab anlamına geldiğini öğrendik. Rafa ifadesi aslında eski ayet içerisinde 60 kez aslında yenilenme, iyileştirme ve hem fiziksel şifa hem de ruhsal şifa verme anlamlarında kullanılıyor. Hemen dinleyicilerimizden gelen yorumlara bakmak istiyorum. Aslında YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak ardından diğer soruma geçeceğim. Tuzla Protestan Kilisesi, Osman Bey ve Mesut Bey yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki Volkan Bey, şeyi sormak istiyorum. Kutsal kitapta bu ifadeyle ilk karşılaştığımız yer neresi? Yahve Rafa ismiyle ilk karşılaştığımız yer neresi oluyor?
Mısır'dan Çıkış kitabının 15. bölümün 26. ayetinde bu isim ya da Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve diyor ki ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Ve bu nerede söylendi? Mısır'dan kölelikten kurtulan antik İbrahim soyunun aslında çöldeki geçirdiği zaman içerisinde Tanrı kendisini onlara gösterdi ve size şifa veren Rab benim diyerek onlara bu vahyi açıkladı. Şimdi burada neden burada açıklandı? Yani hani vahiy, biz şöyle düşünüyoruz belki, bir kitap olarak iniyor diye düşünüyoruz. Hayır, yani Tanrı'nın halkına verdiği sözler aslında dönem ve tarih içerisinde aktarılıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın vahyinin bir amacı var. Yani böyle bir söz veriyor, sanki birinci kaynağı ya da birinci hitap ettiği kimse yok gibi düşünmemeliyiz. Ve dolayısıyla Tanrı burada çöldeki Musa aracılığıyla İbrahim soyunun vaat edilen topraklara gitmesi hikayesinde burada Tanrı diyor ki size şifa veren Rab benim. Niye çölde? Çünkü çöl çok zor bir yer. Yani sabah çok sıcak oluyor, gece de çok soğuk oluyor. Evet. Yani yabanıl hayvanlar var, yırtıcılar var, yılanlar var ve burada hastalıkların kol gezmesi, insanların hastalanması, sağlıklarının bozulması ve gidecekleri yere gidemeyeceklerini düşünmelerini sağlayabilecek bir ortam var. Ve tam orada işte Rab diyor ki size şifa veren Rab benim diyerek halkına bir teselli veriyor ve yaşadıkları sıkıntılardan korkmamaları gerektiğini, onlara şifa verebileceğini Rab söylüyor. Aslında günümüzde belki modern dünya çöl gibi değildir ama hastalıklar anlamında yaşadığımız modern çağ da böyledir. Yani hastalıkların ardı arkası kesilmiyor. Evet. İsimleri değişiyor. Ama vücudun her yerinde sanki hücreler terörize edilmiş gibi insan bedenini mahvediyor ve belki hepimiz için esenlik dolu bir yaşam sürdürmek, huzurla bir emekliliğe ulaşmak fikri neredeyse imkansız gibi geliyor. Ama işte burada Tanrı'yı tanırsak, Tanrı'nın hastalıklarımıza, Tanrı'nın yaşadığımız zorluklara da yardım edeceğini bilirsek eğer, gerçekten o ruhsal yolculuğumuzu ya da Tanrı'nın istediği yere bizi götürmesiyle ilgili o verdiği mesaja güvenebiliriz ve ruhsal adımlarımızı Tanrı'ya güvenerek atabiliriz.
Evet, aslında belki bölümü biraz okumamız gerekebilir. Mısır'dan çıkış 15'te geçtiğini söylediniz siz zaten. 22 ve 27. bölümleri ben çok özür dilerim. 22 ve 27. ayetleri ben dinleyicilerimiz korkmasın. 7 bölüm, 5 bölüm okumayacağım ama 22 ve 27. ayetleri okumak istiyorum, aktarmak istiyorum. Çünkü orada görüyoruz ki bu ayetin geçtiği bölüm, siz de bahsettiğiniz gibi bu ismi daha iyi anlamamız için bize yardımcı olacak. 22. ayette şöyle diyor: Musa İsrailleri Kamış Denizi'nin ötesine çıkardı. Şur çölüne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya vardılar ama Mara'nın suyunu içemediler çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı verildi. Mara ismi de aslında hemen kontrol ediyorum acı. Anlamına geliyor zaten. Halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı. Musa Rabb'e yakardı. Rab ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu. Hepsini sınadı. Ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir. Bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Sonra elime gittiler. Orada iki su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı ve su kuyusunda konakladılar diyor. İlginç bir bağlam. Tabii. Çünkü hemen bu bölümün üstünde bir ezgi var. İşte meşhur o İsrail'in Kızıldeniz'den geçişi var.
Bu ilk mezmurdur aynı zamanda.
Aslında bir zafer var. Zaferin ardından sonra bir coşku var ve ezgi söyleniyor ama hemen sonrasında bir susuzluk ve acının yaşandığını görüyoruz ortada. Bu bağlamda ne anlamamız gerekiyor bilmiyorum ama acı suyun içerisine bir de orada ilginç bir nokta var. Ağaç parçası atıldığını görüyoruz. Burada şu anlama gelebilir mi? Onu merak ediyorum. Ben ağaç parçası suya atılıyor ve bu su tatlıya çevriliyor. Bazı yorumlarda bunun Mesih'in çarmıhına ettiğini ve bizi aslında acı olan günahımızdan Tanrı'nın tatlı lütfuna geçişimizi sağladığına dair bir işaret var. Bunu böyle alabilir miyiz buradaki
ismi yani anlarken? Mesih inanlısı olarak bunu yeni antlaşma gözlüklerimizle ağacın çarmıhı simgelediğini söyleyebiliriz. Burada bir tipoloji yapıyoruz. Yani ne demek? Orada her şeyde Mesih görmeye çalışıyor. Doğrudur ama ilk bağlamda anladığımız şey şu. Yani Tanrı'nın sözüne uyarsan, Tanrı'nın sözüne itaat edersen bir çubukla bile o acı suyu tatlı hale getirebilir. Yani bu bölümün en sağlıklı yorumu nedir? Rabbin sözüne itaat edersen, acı dolu bir hayat bile sürdürürsen o yaşamı Rab tatlı, esenlik dolu bir hayata sürdürebilir, değiştirebilir. Bu şekilde yorumlara ulaşabiliriz. Ama vurgu nedir? En önemli vurgu çöldesin. Zor bir dönem. Su problemi var, yemek problemi var. Birçok sıkıntılar var. Ve Mısır'dan çıkmış eski hayatlarını özleyen bir topluluk var. Kaygılı bir topluluk anladığımız kadarıyla. Çünkü herhalde WhatsApp'tan gidecekleri yerin resimlerini görmediler. Evet. Ya da Instagram'dan göremediler dağları, ovaları vesaire ve tamamen imanla çıkılmış bir yolculuk ve Musa önderliğinde ve orada da Rab kendini bu şekilde açıklıyor. Kaygılanmayın, ben şifa veren Rabbim diyerek açlıklarında, giysilerinin eskimesinde, çocuklarının o kadar uzun yol yürümesinde kaygılanacak birçok unsur olmasına rağmen Rab kendini bu şekilde açıklıyor ve onları imanla oraya ulaştıracağına bir güvence veriyor. Bu önemlidir. Zaten ilahiyat amacı odur. Yani Tanrı'yı tanırsan, Tanrı'nın kim olduğunu anlarsan yaşamını ona göre verebilirsin. Yani bilmediğin bir Tanrı'ya, yani kurallarını yapıyorsun diyelim sözde. Bir inancın var. Onun Tanrı'nın gönderdiği, inandığın kuralları yapıyorsun. Ama onu tanımadıktan sonra o kuralları uygulamanın bir anlamı yok. Çünkü asıl mesele onu tanımaktır. Onu tanıdığın zaman gerçekten yaptığın şeyin, itaatin ne anlama geldiğini ve Tanrı'nın yüreğinde neler uyandırdığını işte o zaman fark edersin. Dolayısıyla Tanrı'nın isimleri bizim için son derece önemli. Ve tabii ki bunu Yahve Rafa ismini nerede görüyoruz? İsa Mesih'te de görüyoruz. Tabii İsa Mesih şöyle demedi. Yani Yahve Rafa benim demedi. Yani bu zaten Rabbimiz hiçbir zaman böyle böbürlenen işte bir kurtarıcı değil ama örneğin Matta 8. bölümde hemen Yahve Rafa'yı çok net bir şekilde görüyoruz. Matta 8 14'te İsa Petrus'un evine geldi. Onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. İlk hemen sahnesinde ve ikinci 16. ayette diyor ki akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu. Hastaların hepsini iyileştirdi diyor.
Hepsini iyileştirdi.
Yani Yahve Rafa'dır bu. Mesih insan bedeninde yeryüzüne gelmiştir. Tanrı vahyi, Tanrı'nın sözü Logos, Tanrı'nın kendisi İsa Mesih'te bize tanıtılmıştır ve o yüzden eski antlaşmadaki bütün isimler Mesih'te kendini bulmuştur ve işte madde devam ediyor. Bu peygamber yaşı aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin, zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi. Yani ne demek? Dünyanın hastalıklarını kendi üzerine aldı, Mısır'a verdiği, Mısır'da izin verdiği hastalıkların hiçbirini halkına vermedi. Evet. Demek anlamına geliyor. Ve yine Markos'a gidiyorsunuz. Markos 1'e. Markos 1'de de hemen Markos bu müjdeyi kaleme aldığında ilk işi İsa göreve başlıyor. Göreve başladığında ilk yaptığı şeylerden birisi de 21. ayette İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor. Markos diyor ki İsa'nın kim olduğu, hangi soydan geldiği, annesi hiç önemli değil. İsa kimdir? Yahve Rafa'dır diyerek aslında eski antlaşmadaki bu Tanrı'nın Mesih'te yeryüzüne geldiğini söylüyor. Bakın daha 21. ayet 1. bölümü bile bitirmeden İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor. Sonra cüzzamlıyı iyileştiriyor, felçliyi iyileştiriyor ve bu şekilde İsa hizmetine devam ediyor. Yani Markos'taki vurgu nedir? Yani Mesih'in yaptığı işlerle de onun kim olduğunu tanıyabilirsin. Hı hı. Demek ki Mesih sadece bir tartışılan o peygamber miydi, o şu muydu, bu muydu? Mesih'ten beklenti içinde olmalıyız. Ve Mesih'in kim olduğunu ve o kendi karakterinin de o beklentilerimizin karşılanarak cevaplanabileceğini de kutsal kitap bu şekilde bize müjdeliyor. Hı hı. İşte Markos müjdesi de tamamen buna ait. Yani Mesih işleriyle doğrulanan kurtarıcıdır.
Evet.
Ve dolayısıyla Markos direkt bize şunu söylüyor. O Yahve Rafa Mesih'tir diyerek hı hı. aslında o vurguyu bize veriyor.
Evet, YouTube'dan Baran Bey bir soru sormuş ama zaten siz biraz cevabını verdiniz. Hı hı. Ben yine okuyacağım tabii ki. Tanrı hastalıkları iyileştirebiliyor ama hı hı. iyileştirmiyor mu? Onu tanımayınca küsüyor hı hı. mu Tanrı size? Ama adı iyileştiren Rab hı hı. demiş kendisi. Siz biraz bahsettiniz aslında orada hı hı. vurguladınız da hepsini hı hı. iyileştirdi diye.
Evet.
Buna nasıl bir şey söylemek isterseniz?
Burada imanla gelen, ondan şifa arayan, almak isteyen herkesin şifa aldığını kutsal metinler hı hı. söylüyor. Ama Markos 6. bölüm 5. ayette dinleyicimizin sorusuna bir cevap vermek gerekirse, orada birkaç hastayı üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucizeyi yapamadı diye söylüyor Markos kitabı. Halkın imansızlığına şaşıyordu. Hı. İsa Celile'ye gidiyor. Doğduğu bölgeye gidiyor ve orada hiç mucize yapamıyor. Niye? Çünkü akrabaları, işte onu tanıyanlar, bu marangozun oğlu diyeyim diye onu küçümseyerek iman etmiyorlar ve birkaç mucizeden başka hiçbir mucize yapamadığını söylüyor ve bunun sebebi de imansızlık. Demek ki iman bir anahtar. Tanrı ile ilişkimizde iman olmazsa hı hı. bu olmaz. Yani eğer Rab'den beklenti içinde olmazsak o zaman şunu mu diyoruz? Yani Rab gelsin benim ayağıma, beni iyileştirsin de göstersin Rab'liğini ya da Tanrılığını mı diyoruz? Bu küstahlık aslında. Evet. Yani bu bir kibir. Ve buradan ne doğar? Yargıdan başka bir şey doğmaz. Yani Tanrı'nın aynı zamanda adil yargıç olduğunu da biliyoruz. Evet, şifa veren Rab'dir ama aynı zamanda adil yargıçtır. Dolayısıyla Tanrı'ya doğru tutumla gelmezseniz bir karşılık bulamazsınız ve çok negatif bir karşılık da bulabilirsiniz. Yani bir insanla arkadaş olmak isterseniz, değil mi? Gidip gel benimle arkadaş ol derseniz kim sizle arkadaş olacak? Yani bu bile yaklaşım son derece önemli. Hı hı. Ama kutsal kitapta şunu hatırlatıyor bize. Biz insanız ve Tanrı'ya ihtiyacımız var. Ve imanla onu gelirsek, onu ararsak, hı hı. ondan beklenti içinde olursak Rab bu beklentimizi hı hı. karşılayacak ve şifa olarak da hastalıklarımızı iyileştirecek diye söylüyor.
Bu noktada belki şunu sorabilirim. Şunun anlaşılması daha net olabilir. Dinleyicilerimizin kafasında da bir soru işareti oluşmasın bu konuda. Mesela okurken Mısır'dan çıkış 15. bölümü hı hı. Orada şunu diyordu, işte Tanrı Mısırlılara verdiğim hastalıkları size vermeyeceğim diyordu. Peki hastalık nereden geliyor? Yani Tanrı hastalık evet. veriyor mu? Hastalık verip sonra iyileştiriyor mu evet. bizi? Kaynağı, kökeni hı hı. nereden geliyor hastalığın?
Şimdi hastalık bir yozlaşmadır. Yani sağlıklı hücrelerin başka dışarıdan bir etkiyle aslında yozlaşması, ölmesi ve bütün hücrelere yayılarak bir şekilde ölümü getirmesidir. Yani bu ne demektir? Yaşayan bir organizma hastalanarak ölüyor. Yani yozlaşıyor, yok oluyor. Yani fizikte dediği şey bu, yozlaşmadır. Yani dolayısıyla yozlaşma hayatımıza ne zaman girdi? Adem ve Havva'nın Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra hayatlarına yozlaşma girdi. Yani sanki bir dalı kesip ağaçtan uzaklaştırdığımız zaman ne oluyor? Dal bir süre yeşil kalıyor ama enerji alamadığı için ağaçtan, ağacın kökünden yozlaşıyor ve ölüm ve kuruyor, gidiyor. Yani o yaşayan her şey yok oluyor ve yozlaşıp kayboluyor. Dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştığımız zaman bizim için yozlaşma başladı ve yozlaşma her açıdan başladı. Yani bedensel anlamda da hastalıklar devreye girdi ve en sonunda tufanla beraber insanın ömrü 150 yılla sınırlandı. Çünkü insanın yaptığı kötülük tanrısızlığı sürekli artmakta ve Tanrı insanın ömrüne bir sınır koydu ve Eyüp kitabında diyor o sınırın ötesine geçemiyor. Ama öyle hale geldi ki hastalıklar 150 yılı bile göremeyerek hayatımızın geçtiğini fark ediyoruz. Yani 80-90 yaşları şu anda maksimum insan yaşı gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla hastalıklar birinci olarak bu yozlaşmadan geldi. Yani Tanrı şöyle bir Tanrı olamaz. Yani eğer hastalığı o verirse o zaman ondan nasıl şifa isteyeceğiz? Değil mi? O eğer bize hastalık gönderiyorsa, bizi hasta ediyorsa o zaman o şifa vermesinin sadece bir belki bir oyun gibi, bir tiyatro gibi olduğunu düşünmemiz gerekir. Çünkü o zaman güvenilmez bir Tanrı. Niye bana hastalık verdi, niye ona vermedi? Bir sürü mesele. O metinde diyor ki aslında Tanrı bir anlamda bu hastalıkları durdurabilir değil mi?
Evet.
Bütün hastaları iyileştirebilir. Ama Tanrı günah işleyen bir topluma iyiliğini çekerek, korumasını çekerek o hastalıkların olmasına izin verdiğini ve ondan çıkmadığını hastalıkların ama o bölgede bazı hastalıkların Tanrı izin vererek hayatlarımıza girdiğini. Evet. Yani bu da ne demek? Tanrı o koruyan lütfunu oradan kaldırmasıdır. Yani işte Vahiy kitabının günlerine geliyoruz yine. Tanrı diyor ki işte şu olacak derken bu mesela iklim krizini düşünüyoruz. İşte herkes diyor ya işte cehennemde ateşler var, yanılacak. İnsanlar yanacak falan. Ona gerek yok. Yani sıcaklık 60 dereceye yükselince zaten dünya yanacak yani. Dünyada nefes alamayacak hale geleceğiz ki o zamana kadar gidiyoruz. O zaman Tanrı ne yapıyor? Bir denge var değil mi? Dünyada doğanın bir dengesi var ve Tanrı o lütfunu çektiği zaman orada o denge bozuluyor. Ve orada bir yargı oluşuyor. İşte Tanrı'nın o Mısır'da yaptığı şey oydu. Yani Firavun'un katı yüreği, Firavun'un isyanı Tanrı'nın o lütfunu oradan çekme, halkın oradan çekmesiyle Mısırlıların hastalıklarla baş başa kalması demek. Ne oldu Mısırlara verilen hastalık? Çiban değil mi? Şarbon hastalığı, Musa'nın aracılığıyla birçok hastalık işte Nil Nehri'nin taşmasıyla Mısırlıların hayatına geldi. Ama bunun sebebi neydi? Mısırlıların günahı. Ve Tanrı o lütfunu, koruyan lütfunu kaldırdığı zaman orada hastalıklar onlara verilmiş oldu. Yani aslında Tanrı ne yapıyor? Korumasını oradan çekiyor. Lütfunu oradan çekince orada dengeler bozuluyor ve sanki şey gibi hastalıklar böyle hücum edermiş gibi halkın üzerine geliyor ve Firavun'a kadar gidiyor ve en son Firavun'un çocuğu ölerek aslında Tanrı halkı oradan salıveriliyor. Yani bu ne demek? Tanrı engelliyor. Hakikaten engelliyor. Yani dünyada şu anda birçok şey var. Birçok hastalık var ama o denge işte güneşe uzaklığımız, dünyanın dönüşündeki hız vesaire sürekli Tanrı bunları dengeliyor, koruyor. Çünkü ilahiyatımızda şöyle bir şey var. Tanrı yabanıl hayvanları bile besliyor. Hani böyle uzaktan bir makineyle kurdu sonra dünyayı bıraktı gibi bir anlayışımız yok. Dolayısıyla Tanrı o dengede elini çekerse işte dünyanın sonu yargı dediğimiz şey o. O zaman bunun kaynağı kimdir? Tabii ki Tanrı değil ama Tanrı buna izin vermiş oluyor. O yüzden Türkçe metinde tam anlaşılmasa bile Mısırlara gelen yani Tanrı tarafından izin verilen hastalıkları size vermeyeceğim, size gelmeyecek gibi bir anlam aslında daha doğru bir tercüme oluyor.
Evet, tabii ki bunun İsa'daki karşılığına da baktık. Siz bahsettiniz bundan. Ve ben programın başında bir ifadeden bahsetmiştim aslında. 1. Petrus 2.24'te şunu diyor. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz diyor. Burada kullanılan aslında çarmıh kelimesi programın başında bahsettiğimiz o acı suda, işte acı suyun içerisine atılan o ağaç kelimesiyle birebir aynı ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Tabii ki İncil metinlerinde Grekçe, eski ayette ise İbranice ifade olduğunu görüyoruz. Ama aynı kelimeye işaret ettiğini görüyoruz burada da. Ve bu da bize aslında Mesih'in çarmıhını hatırlamamız ve bu konuda Mesih'in çarmıhını düşünmemiz için bizi yönlendiriyor. Tabii ki bu hastalıkların temel kaynağının sebebinin siz bahsettiniz. Tanrı'dan uzaklaşmış olmamızın, o günah aracılığıyla insan soyuna giren o günahın hastalıklara sebebiyet verdiğini, ölüme sebebiyet verdiğini, o sonsuz yaşamdan bizi uzaklaştırdığını görüyoruz. Ve bunun doğal sonucu olarak biz hastalıkları yaşıyoruz. Baran Bey YouTube'dan demişken al gülüm ver gülüm ilişkisi mi var? Onu merak ediyor. Aslında böyle bir durum değil. Tam tersi aslında bizim Tanrı'dan uzaklaşmamızın doğal bir sonucunu yaşıyoruz biz. Yoksa Tanrı bize vermek istemiyor. Bana şunu verin karşılığında size şunu veririm demiyor. Çünkü zaten en başında bizi yaratan odur. Yani ben Tanrı'ya gidip beni yarat demedim. O beni yaratmak istediği için yarattı. Zaten bana yaşamı verdi. Zaten vermek istediği, yaşam vermek istediği bellidir yaratılışın kendisinde. O yüzden böyle bir algıya kapılmamak gerekiyor. Ve burada Mesih'in çarmıhını tekrardan hatırlamış oluyoruz. Tabii kutsal kitapta bu tarz noktalar çok var. Dinleyicilerimize de kutsal kitabı okumalarını tavsiye ediyoruz bu noktada. Kutsal kitaptan beslenmeleri önemli. Sadece merak amaçlı da okuyabilirsiniz. Eminiz ki zaten Tanrı sözü sizi besleyecektir, ikna edecektir. Ve bu tarz gizemleri orada da fark edebilirsiniz. Karşılaştırabilirsiniz. Ayetlerdeki gizemleri. YouTube'dan gelen yorumlara bakmak istiyorum ama öncesinde nereden bize ulaşabilirsiniz? Bunu hatırlatmak isteyeyim size. Şu anda canlı yayınımıza YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanarak sizler de katılabilirsiniz. Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son İsimler ve Gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını bunun için kullanabilirsiniz. İsimler ve Gizemler hashtagimiz var orada da. Onu kullanmak isterseniz onu kullanarak yazabilirsiniz bize Instagram üzerinden de. YouTube'dan gelen yorumlara bakacaksak Yolcu isimli kullanıcı diyor ki Tanrı'nın varlığına iman ediyorum. Birçok insan ediyor zaten. Şifa vermeli o zaman iman ile şifa alıyorsa. Alp de demiş ki aynen Yolcu. Hastaneler dua eden insanlarla dolu. 80-100 yaşında insanlar için ölmesin diye dua ediyor millet. Bu kez nüfus patlaması olacak. İlla birileri hastalanacak, ölecek yani aynen. Demiş.
Tabii bir döngü var. Yaşam ve ölüm arasında bir döngü var. Ama belki bir şeyin altını daha çizmek gerekiyor. Mesela Eyüp kitabını okuyabilirler. Eyüp kitabında Eyüp'ün başına gelen bütün belaların kaynağı nedir? Tabii ki şeytan değil mi? Bir ruhsal bir muhalefet var ve Eyüp'ü yok etmek isteyen, Eyüp'e zarar vermek isteyen, hastalık vermek isteyen ve bu şekilde Tanrı'yı sövmesini isteyen bir ruhsal muhalefet var. Ama Tanrı bu işin neresinde? Tanrı sadece izin veren kısmında. Kaynak olarak Tanrı değil. Ama Tanrı'nın amacı nedir? Bu sıkıntılar içerisinde Eyüp'ü bir iman kahramanına dönüştürmek ve dünyaya bir tanık olarak ve Mesih'in doğruluk uğruna acılar çekmesi gerektiğini Eyüp kitabında aslında dünyaya göstermek. Yani işte burada Tanrı bunu yapıyor. Bazen Tanrı bazı şeyler izin veriyor. Engelleyebileceği için engellemeyerek aslında buna izin veriyor. Ama bütün hastalıkların kaynağının Tanrı olmadığını ve insana Tanrı bir hastalık vermeyeceğini biz bunu kutsal kitabın ilahiyatını aslında bu şekilde vurgulamalıyız. Yani bir anne babayı düşünelim. Çocuklar hasta olduğunda neler yapıyor? Yani kendi organlarını bile verirler. Yani canlarını verirler çocuklar için. İşte Tanrımızın da yüreği böyledir. Ve ancak bizim Tanrı'dan gelen bu lütfa karşılık hani şöyle diyoruz ya ben iman ediyorum. Bu çok basit değil mi? Yani seviyorum, iman ediyorum. Yani hayatına bakıyorsun, Tanrı sözüyle ilgili hiçbir itaat yok. Belki Hristiyan olduğunu ya da Mesih'e inanlısı olduğunu hiçbir yerde açıkça söyleyemiyor. Gizli bir hayatı var, günah dolu bir yaşam var. Ve sonra diyor ki iman ediyorum Tanrı beni iyileştirsin. Yani Rab bizim düşüncelerimizi ve bizim o çıkarcı yaklaşımlarımızı hiç anlamıyor mu zannediyoruz?
Evet.
Gerçek tövbe böyle midir? Gerçekten Tanrı'dan beklemek böyle midir? Mesela bir cüzzamlıyı düşünelim. İsa zamanında birçok cüzzam hastası iyileştirildi. Ve İsa'yı kentte görüyor, yakalıyor. Ve aslında kentin dışında ölümü beklemesi gerekirken kentin içine İsa'yı aramaya gidiyor. Ve İsa'yı ararken yakalansa taşlanarak öldürülecek bir cüzzamlı adam. Kente girmesi yasak. Sevdiği insanlarla, çocuklarıyla vedalaşmış, ayrı düşmüş bir adam. Ama İsa'yı arayıp buluyor. Ve Instagram'da İsa'nın konumunu göremiyor. Nerede olduğunu İsa herhangi bir story paylaşmamış. Ama duyarak imanla gidiyor. İsa'ya yaklaşıyor ve orada şifa alıyor. Yani bu bize ne gösteriyor? Demek ki şifa almak, yani ondan beklenti içinde olmanın da bir meyvesi var. Yani biz hiç bunları istemiyoruz. Hazır bir şekilde mucize hemen bize gelsin istiyoruz. Ama aslında bu bize bu düşünce, bu yaklaşım yargı getiriyor.
Kesinlikle. Siz bahsettiniz zaten. Aslında biz insanlar olarak belki dış görünüşe odaklanıyoruz. Ama Rabbin yüreğe baktığını 1. Tabii. Samuel 16. bölüm 7. ayet diyor ki insan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar diyor. Ve burada tekrardan sizin de vurguladığınız gibi aslında hastalığın Tanrı'dan gelmediğini önemli bir noktada tekrardan hatırlatmamız gerekiyor. Ve buradaki iman durumunda zaten onun uzattığı eli sıkmak olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü belki tam anlaşılmadı, belki anlaşılmak istenmiyor. Çünkü aynı noktalarda soruların döndüğünü görüyorum. Hastalık Tanrı'dan gelmiyor. Biz düşmanı yanlış yerde ararsak bu sefer daha tehlikeli bir yere gidebiliriz. Ama halen Tanrı'nın suçlanıldığını görüyoruz burada.
Ama dil yapımızın, kültürümüzün içerisinde şöyle bir şey var, cümle var. Hastalıkta, sağlıkta Allah'tan. Yani şimdi bu aslında bir ifade değil mi? Ama bu zihnimizin, bilinçaltımızın, kültürümüzün, inanışımızın bir sonucu olarak gelen bir ifade. Zihnimizin kodlarında kesinlikle böyle bir şey var. Yani Tanrı'nın egemenliğini biz farklı düşünüyoruz. Yani Tanrı egemendir, her şeyi yapabilir ama bazı şeyleri Tanrı yapmaz. Çünkü onun karakterine ters. Ve hastalık kötü bir şeyse, yani eğer hastalık yozlaşmaysa, ya da şöyle soralım, kim birisi hasta olmak ister mi? Ya ben gideyim kanser olmak istiyorum diye birini duydun mu hiç? Ya da ben kolum sakat kalsın, şu olsun duydun mu hiç? Böyle bir istek var mı? Demek ki bu kötü bir şeydir. Tanrı iyiyse, mutlak iyiyse, o zaman onda kötülük barınamaz. Yani bir insana Tanrı bu şekilde kötü bir şey veremez. Sadece ve sadece Tanrı Eyüp'te yaptığı gibi, Tanrı bunları engelleyebilir ama iradesiyle bunları engellemez. Ve o zaman yine de bunun sebebi Tanrı olmaz. Bunun kaynağı yozlaşma, yani insanı günaha düşüren ve insanın bu sonuçlarla yaşamasını isteyen hem benlikteki iradesi hem de o ruhsal muhalefet. Yani düşün, sigara içersen akciğer kanserine yakalanacaksın. O zaman bunu Tanrı mı vermiş oldu? Değil mi? Ama Tanrı seni zorla, belki bir melek gönderip seni bu konudan caydırabilirdi. Ama işte Tanrı böyle çalışmıyor. Tanrı bizim irademize saygı gösteriyor. Tanrı bize bir kişi olarak bakıyor. Bu çok önemli, biliyor musun? Yani değersiz düşünen binlerce insan var bugün. Ama Tanrı bize bir kişi olarak saygı gösteriyor. Eğer biz kötülük yapmaya devam edersek Tanrı bunu durdurabilir ama bize saygı göstererek durdurmuyor. Tanrı her şeyi yapabilir ona baktığımızda, değil mi? Ama bize bir kişi olarak yaklaşıp bize değer verip ve yaptığımız seçimlerin sonuçlarıyla karşı karşıya kalmamızı ve ona gerçekten yürekten dönmemizi istiyor. O zaman her şey nettir. Yani hastalık kötüdür ve kötü bir şey Tanrı'nın yüreğinde barınamaz ve Tanrı'dan çıkıp gelmez insanın hayatına. Dolayısıyla Tanrı şifa veren olarak hastalıkların karşısında. O zaman binlerce insan dua ediyor da konu bu. Kime dua ediyorsunuz? Asıl mesele bu. Kime dua ediyorsunuz? Yani 2000 yıldır kilise tarihinde birçok kitabını okuduk, birçok önderin yazılarını okuduk ve her kilisede, her tarih boyunca bu şifa hizmetinin olduğunu, mucizelerin olduğunu, hastalığın iyileştiğini biz her zaman görüyoruz. Mesela Yuhanna ne diyor? Yuhanna 21. bölüm 25. ayette diyor ki, İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Yani ne demek? Yaptığı birçok mucize var. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı diye söylüyor. Demek ki müjde yazarları da o kadar çok mucizelerin içerisinde bazılarını almışlar, kaleme geçirmişler, yazıya geçirmişler. Bazılarını öyle söylenti olarak, anonim bir hikaye gibi konuşulmakta. Ya yani hepsi yazılamazdı diyor. Demek ki Tanrı karakteri böyledir. İyileştirendir. Cinleri kovan, mucizeler yapandır. Ve dolayısıyla hastalıklar kesinlikle Tanrı'dan gelmez. Tanrı, biz ondan beklenti içinde olalım diye kendi ismini Yahverefa olarak açıklamıştır. İsa da yeryüzüne gelip hastaları iyileştirmiştir. Ve bugün de İsa Mesih dün bugün sonsuza dek aynıysa eğer, Tanrı'nın karakteri değişmezse eğer, biz de Tanrı'dan yine bu şekilde beklenti içinde olmalıyız.
Evet. Kesinlikle öyle. Tabii ki aslında biz burada tekrar tekrar vurguluyoruz hastalığın Tanrı'dan gelmediğini. Düşmanı yanlış yerde aramamamız gerektiğini söylüyoruz. Yaratılışa baktığımız zaman aslında yaratılışta henüz Tanrı'nın amacına, oradaki kişiliğine baktığımız zaman diyor ki, yaratılış 1. bölüm 31. ayet, Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve 6. gün oluştu diyor. Yani Tanrı'nın her şeyi çok iyi yarattığını burada görüyoruz. Yakup 1. bölüm 17. ayette İncil'de diyor ki, her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir diyor. Ve Yuhanna 20-26'dan da bir ayet paylaşmak istiyorum. Orada da İsa'nın karakterini görüyoruz. İsa aslında dirildikten sonra öğrencilerin arasına geliyor. Diyor ki, kapılar kapalı iken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Esenliğinde aslında kelime anlamının daha önceki programlarda hem ruhsal hem de fiziksel anlamda şifa içerisinde olmak, evet, sağlık ve sıhhat içerisinde olmak istediğini, istemek olduğunu vurgulamıştık. Burada aslında Tanrı'nın karakterini hem Eski Ahit'te hem Yeni Ahit'te hem farklı dönemlerde hem günümüzde bize şifa vermek olduğunu görüyoruz. O yüzden hani biz belki ne kadar dile getirirsek getirelim, siz inanmak istemiyorsanız tabii ki burada tabii sizin vereceğiniz bir karar vardır. Ama Tanrı'nın böyle bir niteliği olmadığını, böyle bir hastalık verme gibi bir isteği, arzusu olmadığını, bir şeyin Tanrı'nın bilgisi dahilinde olmasının, onun izni dahilinde olmasının, onun o şeyi yaptığı anlamına gelmediğini Volkan Bey de vurguladı zaten. YouTube'dan gelen yorumlara bakacak olursak HaxQR isimli kullanıcımız, Haxor ya da nasıl okunuyor bilmiyorum, merhabalar, esenlikler, yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Baran demiş ki, yine aynı nokta, yani izin vermeyebilir ama izin veriyor. Tevrat'ta sadece hastalık değil, direkt savaşlarda kıyım yaptırıyor ama yaşam vermek istiyor. Kendi içinde çelişki dolu gibi demiş. Alp Bey demiş ki, düzeni kurmuş takılıyor mu diyorsun Baran demiş. Baran da yok demiş. Yani herhalde Tanrı'nın olmadığını ifade ediyor. Ve bu şekilde bir sohbet ilerliyor orada da.
Yani şimdi ilahiyat, belki ilahiyata nasıl yaklaşmak gerektiğini bilmediğimiz için aslında böyle kaba demeyelim ama çok direkt yorumlar geliyor. Yani şimdi Tanrı'ya bir kısıtlama getiremezsin. Birinci konu bu. Tanrı egemendir ve evreni yaratandır, hayat verendir ve Tanrı'ya şunu diyemezsin. Yani Tanrı bir şey yapamaz, bir şey edemez diyemezsin. Değil mi? Çünkü neden? Eğer böyle biriyse Tanrı değil o zaman. Yani Tanrı'nın engelleyemeyeceği, yapamayacağı bir şey varsa o zaman o Tanrı değil. O yaratılan bir varlık odur. Dolayısıyla diyelim ki yeryüzünde bir konu var ve bu konu Tanrı'nın izni olmadan olabiliyorsa eğer, o zaman o Tanrı olmayacak. Dolayısıyla şimdi bir yerde hastalık olduğu zaman biz ne diyeceğiz? Tanrı egemense, Tanrı kadirse, o zaman onun izni olmadan buradan hiçbir şey hareket edemeyecekti. Yani bu ne demek? Aslında Tanrı'nın gücü engelleyebilir, değiştirebilir, yok edebilir ama Tanrı bu sonuçları halkın görmesine ya da bununla baş başa kalmasını izin veriyor demek zorundayız. Yani bu Tanrı bakıyor, izin veriyor demek değil. Tanrı'nın her şey gücü yettiği için aslında bu rüzgarların oluşması, işte çimenlerin oluşmasına Tanrı izin veriyor diyebiliyoruz. İşte bu İlahiyatta Tanrı'ya nasıl baktığımızla ilgili. Yani Tanrı keyfi keder bir Tanrı değil. Yani keyfiyle oturuyor, bugün izin veriyor, yarın izin vermiyor gibi değil. Ama şimdi diğer bir konuya bakıyoruz. İnsan hayatına baktığımız zaman Tanrı her şeyi yapabilir ama insan iradesi var ve Tanrı insan iradesine sahip gösteriyorsa o zaman şunu söylemek zorunda kalıyoruz. Tanrı izin verdiği için yaşamımızdaki tüm sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Tanrı izin vermese kuşlar uçmaz, Tanrı izin vermese yağmurlar yağmaz, Tanrı izin vermese gece gündüz oluşmaz. İşte bunu anladığımız için bunu demek zorunda kalıyoruz. Ama Tanrı o zaman bu hastalığa izin veriyorum, şuna izin vermiyorum demiyor. Biz bunu ilahiyat anlamında söyleyeceğiz. Yani keyfe keder olarak bunu yapmıyor. Hani diyor ya, ona izin veriyor, buna izin vermiyor. Diğer konuda Tevrat'la ilgili konuya geldiğimiz zaman, savaşan ya da savaşla ilgili bu bir tarih metini. Tarihsel olarak biz bir ulusun tarihini okuyoruz ve ulusun tarihinin içerisinde savaşlar var, problemler var ama ilginç bir şekilde bu savaşların da Tanrı'nın yargısının sonuçları olduğunu görüyoruz. Yani demek ki Tanrı ulusların savaşıyla ulusları yargılıyor. Ama konumuz bu değil. Ancak yine de Tanrı öldüren değil, savaşların olmasını isteyen değil ama sonuç olarak bir ulusun tarihinde bunları görüyoruz ve Tanrı bunlara izin veriyor ki O izin vermese zaten hiçbir şey olmayacak. O Tanrı olduğu için bunu söylüyoruz. Ve dolayısıyla bunları okuyoruz ama Tanrı öldüren, hastalık veren bir Tanrı değil. Bunları engelleyen, sonsuz hayat vermek isteyen bir Tanrı. Hı hı. Ama biz Tanrı'yı çok yakından ya da Tanrı ile ilgili ilahiyat konusunda pek fikrimiz olmadığı için Tanrı'yı kendimiz gibi düşünüyoruz. Bir yani biz neye izin verirdik, neye vermezdik gibi, keyfe keder bir şey gibi düşünüyoruz. Hı hı. Ve o zaman çok büyük bir yanılgıya kapılıyoruz.
Hı hı. Evet, belki Baran Bey ve diğer dinleyicilerimiz merak ediyorsa aslında YouTube'da bu konuda Radyo Maraton'un daha önce yaptığı programlar var. Hı. Tarihten Notlar gibi. Orada podcastleri dinleyebilirler savaşlarla ilgili. Hı hı. Bu savaşların hangi amaçla yapıldığını bilgisine orada ulaşabilirler. Program sonunda da tam ismini de verebilirim sizin için. Artık ilerlememiz gerekiyor biraz çünkü. Hı hı. İsa'daki karşılığı ne bu ismin, hı hı, diye bakmamız gerekirse Volkan Bey zaten değindi biraz. Ben de biraz ayetlere değinmek istiyorum bu konuda. Yahve Rafa ismini nerede görüyoruz İsa'da? Aslında Markos 6. bölüm 56. ayette diyor ki köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi, hı hı, için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti diyor. Ve İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı, buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor. Halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Matta 4. bölüm 23. ayette. Ve Yahve isminin bizzat aslında zaten İsa'da karşılık bulduğunu ilk programımızda konuşmuştuk. Bunu da hatırlamamız gerekiyor. Yahve ismi doğrudan İsa'da bulunuyor. Yahve programını, hı-hı, yaparken bu konuya değinmiştik. Onun mesela Yahve isminin ben benim anlamına geldiğini, hı-hı, orada öğrenmiştik. Ve İncil'de de İsa'nın kendisi için kullandığı benim ifadesi, Grekçe ego eimi ifadesi aslında doğrudan ben benim ifadesine tekabül ediyor ve Yahve'ye işaret ettiğini ve o dönemde de İsa bunu söylediği zaman insanlar aslında zaten Tanrı olduğunu söylediğini çok açık ve net bir şekilde anlıyorlardı. Haliyle bizim eğer şifaya ihtiyacımız varsa bugün İsa'ya gitmemiz zaten en sağlıklı nokta olacaktır. Evet, çünkü tabii bizi yaratan, bize şifa verendir. Bu konuda İncil'de de, Eski Ayet'te de onun müjdelendiği şekilde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Şunu sormak istiyorum Volkan Bey. Yahve Rafa hangi tür hastalıkları iyileştirebilir?
Aslında burada her türlü hastalıktan bahsetmeliyiz. Yani kanserden, hayatımızdaki bize zorluk getiren, hayatı çekilmez hale getiren tüm yüklerden, tüm hastalıklardan Rab bizi kurtarmak ister. Tabi burada şeyi de düşünmemeliyiz. Yani İsa'nın öğrencilerinin aslında İsa'da ne gördüğünü de biraz irdelemeliyiz. Ve bununla ilgili Elçilerin İşleri 10. bölüm 37. ayette Petrus Cornelius'un evinde İsa'nın kim olduğunu onlara anlatıyor. Ve diyor ki Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak bütün Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın nasıl İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. Yani bir meshediş var. Yani Mesih kimdir? O beklenen eski antlaşmadaki kurtarıcı. Ve o meshediş gerçekleşti diyor, söylüyor Petrus ve diyor ki İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi diyerek Petrus İsa'yı duymayanlara ya da müjdelemek istediği kişilere böyle anlatıyor. İsa kimdir? İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiren, hı-hı, Yahve Rafa'dır diyerek bu vurguyu özellikle Cornelius'un evinde yapıyor ve bu vurgudan sonra kutsal ruh o evin üzerine iniyor ve insanlar Rabbi tanımaya başlıyor. Demek ki, hı-hı, elçilerin İsa'yı tanımlarken, İsa'nın kim olduğunu açıklarken başvurduğu yöntemlerden birisi de bu. İsa her illeti, her hastalığı iyileştiriyor. Niye? Çünkü o Yahve Rafa'ydı. Eski antlaşmadaki açıklanan Tanrı'nın kendisiydi ve aynı zamanda her şey gücü yeten, tüm hastalıkların o yozlaşmayı değiştirebilecek, o ölü hücreleri uyandırabilecek, hatta Lazar'ı bile diriltebilecek kudrete sahipti ve bunları yaparken de İsa özellikle dua etmeden yapıyordu. Sadece, hı-hı, dokunuyordu, tamam diyordu, temiz ol diyordu ve İsa'nın tek sözüyle bütün bu hastalığı iyileşiyordu ve İnsanlar bunu gördükleri zaman bu yetki, bu otorite nereden geliyor diyerek onun tanrılığını, evet, onun ilahi duasını bu şekilde tecrübe ediyorlardı. Peki bize düşen şey nedir? Yani Rab bu kadar kolayca hastaları iyileştirebiliyorsa o zaman biz neden Tanrı'dan beklenti içinde olamıyoruz? Asıl problemimiz bu. Çünkü biz kendi tanrı gibi yaşıyoruz. Yani cep telefonuyla sipariş veriyoruz. Çok uzak coğrafyalara gidiyoruz. Her şeyi takip ediyoruz. Her şeyden haberimiz var. Ve o kadar egomuz besleniyor ki bununla. Tanrı gibi hissediyoruz. Çok küçük bir belki ekonomik gücümüz olsa bile. Ve tüm bunların ötesinde Tanrı'dan beklenti içinde olamıyoruz. Neden? Çünkü Tanrı'dan beklenti içinde olduğumuz zaman hayatımızın alt üst olması gerekiyor. Bir Tanrı'ya itaat etmek, bir Tanrı'ya karşı yaklaşmak, günahlarımızla yüzleşmek, eski hayatımıza sırt çevirmek. Bunların hepsi kolay şeyler değil. Dolayısıyla Tanrı'dan beklenti yerine hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? Hemen Google'a giriyoruz. İşte boyun fıtığı nedir? Şu nedir? Şuna ne iyi gelir? Bu ne iyi gelir? Sürekli kendi hastalıklarımızın, kendi problemlerimizin şifasını arıyoruz. Halbuki Tanrı'nın sözünde bu şifanın bize geleceğini söylüyor. Ama nasıl bir şifa? Sadece bedensel hücrelerin bozulması değil, ruhumuzun bozulmasıyla ilgili problemler de aynı şekilde düzeltmek istiyor Rab. Yani bugün kaygı problemi yaşayan, anksiyete yaşayan, yaşam amacını kaybetmiş, hayatta mutsuz olan, esenliğini kaybetmiş birçok insan var. Bunlar nereden şifa alacak? Antidepresanlardan mı alacaklar? Yani bunları yok sayarak sadece üretim ilişkisine mi bizi sokup bu şekilde mi tedavi edecekler? İşte kutsal kitap diyor ki Tanrı'nın şifa veren bir ismi var. Tanrı'nın şifa vermek isteyen bir yüreği var. Ve dolayısıyla vurgulamamız gereken önemli nokta bu. Tanrı'yı şifa için ikna edemeyiz. Aslında Tanrı'yı hiçbir şey için ikna edemeyiz. Mesih çarmıhta ölmeseydi, kanını bizim için akıtmasaydı Tanrı'yı ikna edebilecek hiçbir potansiyelimiz yoktu. Ama Tanrı sevdiği için kurtarıcıyı gönderdi, kanıyla bizi temizledi, bize ruhunu gönderdi. Ve şimdi şunu anlamalıyız, Tanrı'yı tanıyalım ki şifa için onu ikna etmeyelim. Hani duamız tutar mı? Tanrı zaten bunu bize verdi. O zaman biz Tanrı'ya itaatle bu şifayı hayatımıza alalım. Ondan şifa alabileceğimizi bilelim. Hani bu şöyle değil, yani muska yazar gibi 10 kere şunu yap, 20 kere bunu yap değil. Bu Tanrı'nın yüreğinde sana verilmiş bir şey zaten. Nasıl mesela sonsuz hayatı çarmıhta bize verdi. Ama o sonsuz hayatta İsa Mesih çarmıha gerilirken böğründen kan aktı, ellerinden ayaklarından kan aktı ama sırtından da kanlar aktı ve bizim şifa alabilmemiz için.
Evet.
Ve bugün birçok Hristiyan Mesih'e geldiği zaman birçok ruhsal probleminden kurtuluyor. Ailesinden gelen lanetlerden kurtuluyor. Ailesinden transfer edilen bir sürü genetik problemlerden sırf iman aracılığıyla kurtuluyorlar. Bambaşka bir hayat sürdürüyorlar. Yani sadece hastalıklar bağlamında söylemiyorum mesela. Ruhsal olarak da büyücülerin çocukları, kumarbazların çocukları bütün bu aileden gelen lanetlerden uzak yeni bir hayatla, Tanrı'yla barışık bir hayatta bereketli bir hayat sürdürüyorlar. Dolayısıyla hani Tanrı'yı ikna etmek, Rab beni görüyor mu, beni seviyor mu, bana şifa verir mi? Rab kendini böyle açıkladı ve o yüzden sen onu kullan, imanla kullan, İsa'yı hayatına davet et ve İsa'nın senin hayatına geldiği zaman bir şifa vermek gibi bir amacı da olduğunu gör ve o şekilde Rab'le yakınlaş. Aslında vurgulamak istediğim şey bu.
Evet, yani Tanrı'yı doğru tanımamız çok önemli, çok kıymetli. Bu programda birçok kez vurguladık. Düşmanı yanlış yerde aramamamız gerekiyor. Öyleyse zaten bunu yapıyorsak maalesef zaten o şifaya da ulaşamayacağız. Bu noktada belki İsa'nın karakterinde İsa'nın yaptıklarını tekrar vurgulamamız gerekiyor. Çünkü aslında ne tür hastalıklara şifa verebilir Yahve Rafa demiştik. Ve orada görüyoruz ki aslında İncil'in birçok bölümünde zaten ki Yuhanna bölümünün sonunda da aslında İsa'nın yaptıklarının hepsini yazsaydık o bir kitaba sığmazdı. Yani dünyada o kadar büyük bir şey yok, kaynak yok diye ifade ediyor Yuhanna'da. Ve diyor ki ölüler diriliyor, körlerin gözleri açılıyor, kötürümler iyileştiriliyor, kötü ruhlar kovuluyor. Mesela Yuhanna 11. bölümde ölülerin dirildiğini görüyoruz. Çok meşhur o Lazar'ın dirilmesi sahnesi var. Körlerin gözleri açılıyor Yuhanna 9. bölüm. Kötürümler iyileştiriliyor Yuhanna 5. bölüm 9. ayet. Kötü ruhların kovulduğunu görüyoruz Markos 1:25. Dilsizlerin konuştuğunu, sağırların duyduğunu görüyoruz. Markos 7. bölüm 33 ve 35. ayetler örnek olarak verebiliriz burada. Cüzamlıların temiz kılındığını ki o dönemde de çok yaygın bir hastalıktı, bir deri hastalığıydı. Matta 8. bölüm 1 ve 4. ayette onları görüyoruz. Ve bence en önemlisi burada müjde duyuruluyor. konuşuluyor diyor. Bunu da ben tabii. Aslında bunu da bir şifa aşaması olarak kullanmak istiyorum ben. Çünkü aslında ruhumuzun asıl ihtiyacı şey olan şey bu. Ruhumuzun asıl şifaya olan ihtiyacı burada yatıyor. Öyle ki biz Tanrı'yı doğru tanıdığımız zaman, az önce bahsettiğim gibi, o zaman bu şifaya ulaşabiliyoruz. Ve aslında Yahya sorduğunda Matta 11. bölüm, gelecek olan sen misin diye, Matta 11. bölüm 4. ve 5. ayetler, İsa şöyle karşılık veriyor ona. Diyor ki, gidin işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında bu müjdenin duyurulması da aslında zaten şifanın bir noktası ve asıl ihtiyacımız olan şeyin o olduğunu görüyoruz. Baran Bey demiş ki, nereden geliyor peki bu hastalıklar? Virüsler evrimin bir parçası mı diyorsunuz yani, evet, demiş.
Şimdi bu çok önemli bir konu. O yüzden Mezmur 90. bölüm 10. ayete bakmak istiyorum. Orada diyor ki, bak çok güzel özetliyor. Ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80. O da sağlıklıysak. En güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Şimdi hayatı böyle özetliyoruz değil mi? Hı hı. Ama Tanrı'nın bize vermek istediği hayat nedir? Sonsuz hayat. Yani İsa ne dedi? Ben size bol yaşam vermeye geldim. Yükleri ağır olanlar bana gelsin diye İsa bunları defalarca söyledi değil mi? İşte bizim hayatımızı bu şekilde kederle, zahmetle, hastalıkla geçirmemizi isteyen ve bu şekilde Tanrı'yı yüceltmemizi engelleyen bir hayat, bir ruhsal bir muhalefet, düşman var aslında. Bizi hastalandıran, bizi Tanrı'dan uzaklaştırmak isteyen, Tanrı'yı aramamızı engelleyen bir ruhsal, yani şeytan ve onun ordusu var. Ve işte hastalıkların kaynağı da bu. Ama tüm bunun sebebi Tanrı'nın korumasından, Tanrı'nın yarattığı Adem bahçesinden uzaklaşan insanoğlu işte bu sıkıntılara maruz kalmaya başladı. Ve dolayısıyla bunu nasıl görüyoruz? İşte virüslerle görüyoruz. Mesela şimdi hastalıkların çoğu stresten kaynaklı diye söyleniyor. Peki stres nereden geliyor? Stres de Tanrı mı veriyor? Ama yaşam koşulları, gıdalarla ilgili aldığımız plastik oranları, zehirler, şunlar bunlar. Yani bunları tek tek saysak ama o kadar dış faktör var ki. Yani demek ki hastalıkların iç faktörlerle değil, daha çok dış faktörlerle insan hayatına girdiğini görüyoruz. Ve insan Tanrı'nın istediği ömürden çok daha kısasını yaşamak zorunda bırakılıyor. Ve sonra nasıl geçiyor hayat? Zaten ekonomik problemler var, zorluklar var. Sadece yaşamak için çalışıyorsun. Yıllar geçiyor, 45'ten sonra bir de hastalanıyorsun, bir de hastalıkla uğraş. Ya hayatta zaten bir esenlik yok. Yani bu hayattan Tanrı'ya bir yücelik çıkar mı? O yüzden insanlar Tanrı'ya öfkeli bir şekilde, bu kaynağın nereden geldiğini bilmediği için Tanrı'ya düşman bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Hı hı. Ama Tanrı tamamen her zaman şifa vermek için bekledi. Onu değiştirmek için, ruhuna şifa vermek için hep bekledi ama insanlar Tanrı'ya gelmedi. Dolayısıyla şunu anlamalıyız. Hastalıklar Tanrı'dan gelmiyor. Tam tersine şeytan ve onun orduları aracılığıyla dünyanın içerisine giriyor ve ne oluyor? İşte en yakında salgın vardı. Daha önce çiçek salgını vardı, bir sürü. Ama Tanrı'yı burada nerede görebiliriz? O aşılarda görebiliriz değil mi? O hastalığın çaresini bulan insanlara verilen hikmette görebiliriz Tanrı'yı. Bugün doktorlarda görebiliriz değil mi? Tanrı'nın genel lütfu bu şekilde çalışıyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın iyi bir Tanrı olduğunu bildiğimiz için tıp gelişiyor. İnsanlara şifa vermek isteyen insanların vicdanı harekete geçiyor ki tıp sektörü de ilerliyor. Ama tabii ki o da hemen ticarete dönüşüyor. İlaç sektörü ticarete dönüşüyor ve bu kısır döngü yine dönüyor, gidiyor. Ama sonunda insan ömrünün tükendiğini ve bu ömrün tanrısız bir şekilde tükenmekten hoşlanan bir sistemin dünyada var olduğunu görüyoruz. Yani cinsiyet problemleri, hastalıklar, tüm bunları arka planda ne var? Tanrı'yı yok sayan, Tanrı'nın olmadığı bir senaryo var. Ve Tanrı'yı senaryonun içerisinde çıkarmaya çalışıyorlar ve işte hastalıkların kaynağı da net bir şekilde bu. Ve Yuhanna da Vahiy kitabında görüyor ve Yuhanna da bir kadın görüyor, bir fahişe görüyor ve o Tanrı'ya inananların kanıyla sarhoş olduğunu görüyor. Ve Yuhanna çok şaşırıyor. Biz bakıyoruz her şey doğal geliyor ama bu doğal sistemin arkasında bir ruhsal muhalefet var. Hı hı. Ve Tanrı karşıtı olan bir sistem var. Ve işte hastalıklar, problemler, savaşlar hep bu sistemin bir sonucu olarak karşımıza evet. çıkıyor. Ve ömür geçiyor. Tanrısız insanlar çok fazla. Cinsiyet problemleri, cinsiyet seçimleri, yaratılışa karşı agresif problemler, agresif ataklar. Ve sonra bakıyorsunuz, sonra bunlar nereden gelmiş? Tanrı nasıl izin vermiş? Şu bu. Bu sefer de suçu da yine Tanrı'da aramaya çalışıyoruz. Yani İncil'i ilk okuduğumda çok şaşırdım. Yani nasıl İsa bu kadar hasta iyileştirdi? Binlerce insan hastalıktan kırılıyor. Binlerce insan hastalıktan hastanelerde sıra oluşturuyor. Hı hı. Yani İsa bu kadar hastalığı iyileştiriyorsa neden bu insanlar hastalık çekiyor, değil mi? Hı hı. Ama işte problem o. İnsanlar İsa'dan bir beklenti içinde değiller. Dünyada Tanrı'dan beklenti içinde olan insanlar çok azdır. Ama beklenti içinde İsa'ya gittiğinde ve şunu söyleyeyim. 2000 yıl boyunca tüm kilise çağında hastalar her zaman dualar aracı iyileştirildi.
Evet.
İsa dün bugün sonsuza dek aynı. O yüzden bugün eğer bizi dinleyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz arasında hasta olanlar varsa bu pazar günü yerel kiliselere gitsinler.
Hı hı.
Onlar orada dua istesinler. Hastalıklarına dua istesinler. Gerçekten o dua aracılığıyla Tanrı çalışacak. Yani bu gerçek kaçırmasınlar. Belki çare bulamadılar, doktorlar kaynağını bulamadı, ne olduğunu bilmiyorlar. İlaç kullandılar, iyileşmediler. Yerel kiliseye gitsinler yakınlarındaki ve orada hastalıkları için dua alsınlar ve İsa'nın nasıl iyileştirdiğini tecrübe etsinler. Hı hı.
Evet, değerli dinleyicilerimiz, İsimler ve Gizemler canlı yayınındayız. Yahve Rafa ismini konu almaya devam ediyoruz. Ve bu ismin şifa veren Rab anlamına geldiğini görüyoruz. Anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz bu konuda. Sizlerin de görüşleri varsa, yorumları varsa lütfen YouTube'dan Radyo Marita canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanarak bize hatırlatabilirsiniz. Anlık olarak ve biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce size cevap vermeye çalışacağız. Aynı şekilde Instagram'da da @radyomarita adresinde canlı yayın sayfasının, özür dilerim, @radyomarita adresinde İsimler ve Gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Orada da isimler ve gizemler olarak hashtagimiz vardır. Onu kullanmak isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Buna değer veriyoruz. Lütfen sizler de katkı sağlayın programımıza bu konuda. Ve biz biliyoruz ki aslında İsa Mesih'in bizim günahlarımız karşısında çarmıhta öldüğünü ve biz doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendiğini biliyoruz. Ve onun yaralarıyla şifa bulduğumuzu burada da açıklamaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü aslında günümüzde Volkan Bey'in de bahsettiği gibi, o ruhsal muhalefet olarak ifade ettiği gibi, şeytan bize bu bilgiye ulaşmamıza engel koymaya çalışabilir. Tanrı'nın bu vahyine ulaşmamıza engel koymaya çalışabilir. İşte bu yüzden burada da bu hizmet sürdürülüyor. Bu yüzden burada da Tanrı'nın müjdesi size duyurulmaya çalışılıyor. Bu da önemli bir nokta. Tuzla Protestan Kilisesi YouTube'dan demiş ki, sadece fiziksel değil ruhsal manada da şifa veriyor. Kesinlikle.
Tabii.
Belki burada sadece fiziksel olan kısımları sıraladık ama Rab her türlü hastalığa, her türlü duruma şifa verendir. Zaten o ruhsallığı yaratan da Tanrı kendisidir.
Ve aslında çoğu hastalığın ruhumuzda başladığını da bilmeliyiz. Hı-hı. Yani beden aslında bir sonuç olarak bu hastalığı bize gösteriyor. Ama ruhumuzdaki problemler, stres gibi problemler aslında bedenimize yansıyor ve Hı-hı. Kutsal Kitap'ta yüzyıllar önce aslında bunu söyledi. Süleyman Özdeşleri diyor ki 17-22, iç ferahlığı sağlık getirir, ezik ruhu ise bedeni yıpratır. Hmm. Görüyor musun? Mesela bir insan hayatını düşünelim. Yaşam kaygıları, iş hayatı, stres içerisinde, memnuniyetsiz, huzursuz, esenlikten uzak ve beden bir şekilde yıpranıyor ve hastalanıyor. Demek ki Tanrı bizi iyileştirirken önce ruhumuzu iyileştiriyor. Cüzdanları iyileştirirken İsa ne yaptı? Bir cüzdanlı geldi ve İsa ona dokundu. Yani kimse ona dokunmazken, sevdikleri bile ondan uzaktayken İsa ona dokundu ve o ruhunu iyileştirdi. Ve ruhu iyileşince bedeni de iyileşti. Hı hı. Dolayısıyla Rabbimiz bizi bir bütün olarak görür. Ruhumuzu ve bedenini bir bütün olarak görür. Ve ruhsu olarak da bize şifa verir. Ama bu azımsanmayacak bir noktaya ulaştı. Ruhsal problemler.
Hı hı.
Mesela geçen 2 sene önce diziler başladı. Psikolog dizileri,
evet,
hatırlarsan.
Evet, yoğunlaşmıştı.
Aslında bu da bir yansıma, bu da bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Çünkü toplumda böyle şeyler çok fazla. Hı-hı. Antidepresan tüketimi inanılmaz. Yani artık gündelik hayatın içerisinde sürekli kullanılan ilaçlar haline geldi. Ve 1950'den sonra bu psikolojik rahatsızlıklar inanılmaz bir şekilde pik yaptı. Peki nerede mesela psikoloji bu problemlere tanım koyuyor? Tamam, anksiyete var işte, bir problem var ama peki tedavi? Tedavisi yok. Ne var tedavisi? Antidepresan al, hayata devam et. Unut, devam et. Unut, devam et. Unut, devam et. Ve o kadar uzun travmaları iyileştirmek için o kadar çalışmalar yapılıyor ama yine de yok. Ama bir kişi Mesih'e gelirse ruhundaki bütün yaralar iyileştirilir ve öyle bir iyileştirir ki Rab hiç iz bırakmadan diken bir terzi gibi Rab bize şifa verebilir. Dolayısıyla hem ruhsal hem bedensel hayatımızla ilgili özellikle bir problem yaşıyorsak lütfen yerel kiliselere gidelim ve oradaki hizmet edenlere söyleyelim. Biz bir radyo programı dinledik, İsa'nın şifa verdiğini duyduk, lütfen bizim için dua edin diyerek İsa'nın adıyla size dua edilsin.
Burada tabii ki ruhsal boyutunu da işin anlamamız gerekiyor. Biz burada fiziksel anlamda ifade ettik. Mesela 1. Petrus'tan okudum. Yeşaya'da da diyor ki mesela bizler onun yaralarıyla şifa bulduk diyor ki İsa'dan 750 sene önce yazılmış bir peygamberlik sözüdür bu. Tabii ki fiziksel olarak değil sadece bu. Aynı zamanda ruhsal olarak da İsa'nın bizim hastalıklarımızı yüklendiğini biliyoruz. Öyle ki o Getsemani bahçesindeki o süreçte çarmıha gelmeden önce diyor ki yüreğini büyük bir keder kapladı. Aslında bizim o kederimizi, Tanrı'dan uzak oluşumuzun o kederini orada yaşadı. Çarmıhta zaten bunu yaşadı. Hatta Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye mezmur okudu orada da. Bu anlamda da İsa'nın bizi çok iyi şekilde anladığını haliyle ruhsal sıkıntılarımızı da korkmadan cesaretle İsa Mesih'in önüne getirebileceğimizi, çekinmeden bunu ifade edebileceğimizi, İsa'nın adını kullanabileceğimizi buradan da duyurmuş olalım. Alp Bey demiş ki keşke şimdi yaşasaymış Hazreti İsa demiş ama aslında yaşıyor.
Evet, kilisesi aracılığıyla yaşıyor. Evet. Bu iyi bir haber ve Süleyman Özdeşleri 15:30'da diyor ki gülen gözler yüreği sevindirir, iyi haber bedeni ferahlatır. İşte iyi haber bu. İsa yaşıyor, dirildi ve otoritesini, yetkisini kiliseye devretti. Ve bu yüzden kiliseye gidip dua alın diye söylemek istiyoruz. Ama tabii şöyle, mesela bir hasta var. Diyelim ki Amerika'da bir hastalığın tedavisi bulundu. Herkes ne yapıyor? Amerika'ya gitmek için birçok yol arıyorlar, para biriktiriyorlar falan filan. Varını yoğunu harcayıp Amerika'ya gidip tedavi olmaya çalışıyorlar değil mi? Hı hı. Aslında Mesih'te gerçekten bir şifa nehri vardır. Yani onun yüreğinden şifa akar. O hemen bize şifa vermek ister. Yeter ki biz ona gelelim, onun Rab olduğunu kabul edelim ve doğru bir şekilde kutsal kitaptaki yazılan İsa'dan bunu isteyelim. Benim düşündüğüm İsa değil, kutsal sözlerde açıklanan İsa'dan bunu isteyelim. Çünkü benim düşündüğüm İsa sadece bir peygamber. Düşündüğünüz İsa sadece bir peygamber. Ama kutsal yazılardaki Mesih kurtarıcıdır, Rabbin kendisidir, Logos'tur, Tanrı'nın
sözüdür.
Bütün tarih boyunca bütün sorulara, bütün konulara verdiği cevaptır. Tanrı'nın o entelektüel düşüncesidir. Ve dolayısıyla o şekilde Mesih'e gelirseniz Mesih'in gücünü tecrübe edebilirsiniz.
1. Korintiler 15 ve 4. ayette diyor ki aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi diyor. Ve Alp Bey için de bir ayet okumak istiyorum. İbraniler 12. bölüm 2. ayette diyor ki gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor diyor. Yani İsa'nın diri olduğunu da bugün burada bir kez daha müjdelemiş olalım. İsa diridir. Tanrı'nın tahtının sağında oturmaktadır. Bize aracılık etmektedir. Ve kilisesini bu bağlamda Volkan Bey'in bahsettiği gibi kullanmaktadır. Bunu da vurgulamış olalım. Aslında günahtan kaynaklandığını söyledik. Tabii. Hastalıkların. Tanrı'dan uzaklaşmamızın sonucu olarak siz bahsettiniz zaten. Tanrı gibi olma isteğinin sonucu olarak bunları yaşadığımızı gördük. Peki hepimiz günahtan etkilendik mi Volkan Bey?
Evet.
Yani aradan sıyrılan var mıdır?
Yoktur. Bu büyük bir ilahiyat konusudur. İnsan Tanrı'dan uzaklaştığı zaman %100 bozuldu mu? Yoksa belirli bir şekilde hala Tanrı'yı gören, Tanrı'yı yansıtan, Tanrı'yı anlayan bir parçamız zihnimizde, duygumuzda, ruhumuzda kaldı mı diye o meşhur Calvin Arminius tartışması Orta Çağ'da Reform döneminin büyük tartışmasıdır. Ama anlıyoruz ki Tanrı'dan uzaklaştığımız zaman biz ruhsal olarak ölüyoruz. Yani Tanrı'yı seçebilecek, Tanrı'yı arayabilecek ve Tanrı'yı hoşnut edecek hiçbir şey bizde bulunmuyor. Yani bu ne demek? Tanrı bize dokunmazsa, Tanrı bize lütfunu, sözünü göndermezse biz kendi yolumuzu bulamaz haldeyiz. Yeşe 53'te dediği gibi hepimiz yoldan sapmıştık ve doğru yolu bulamıyorduk. Ama ışık geldi, Mesih bizi aydınlattı ve şimdi Tanrı'ya giden yolu biz Mesih aracılığıyla görmeye başladık. Dolayısıyla hepimiz bozulduk, yozlaştık. Yani yozlaşma kelimesini özellikle kullanmak istiyorum çünkü hastalıkları iyi anlatıyor. Değil mi? Bir organizma var yaşayan ve onu bozuyor. Yaşam var, yaşamı öldürüyor. Ve işte hayatın içerisindeki ölümün en bilimsel anlamdaki karşılığı yozlaşma. Yani tükeniyoruz. Enerjimiz bitiyor. Ve dolayısıyla Tanrı uzaklaştığımızda tüm bunlar gerçekleşti. Her insan bu boyunduruğun altına girdi, bu etkinin altına girdi. Ama Mesih'e geldiğimiz zaman bu etkiden, bu yozlaşma tersine dönerek yavaş yavaş tekrar eski Adem'deki konumumuza, o Adem baştaki konumumuza yavaş yavaş geri dönüyoruz. Ve her dönüşümüzde, her adımımızda ruhsal olarak şifa alıyoruz, bedensel olarak şifa alıyoruz. Ve nihai olarak belki tamamen bu ölümden şu anda öleceğiz, hastalıklara tutsak olacağız. Ama Yahve Rafa nihai olarak bizi dirilterek bedenlerimizdeki bütün hastalıkları ve ölümü yozlaşma yenecek ve sonsuz hayata bizi götürecek. Demek ki Yahve Rafa'nın aslında yani Mesih'in, Tanrı'nın bizi mutlak olarak iyileştirmek istediğini de buradan anlıyoruz. Bugün göksel güçleri tecrübe ediyoruz, şifa alıyoruz. Mesih'i tanıdığımızda, iyi haberi aldığımızda ruhumuz iyileşiyor, bedenimiz iyileşiyor. Rab bize şifa veriyor ve kilisesine de söyledi. Aranızda hasta olan mı var dedi Yakup da. Gidip kilisenin ihtiyarlarını çağırsın, onlar dua etsin diyerek hastalığın iyileşebileceğini de Yakup kitabı söylüyor. Ve dolayısıyla nihai olarak Mesih bizi %100 iyileştirecek ve öyle bir beden verecek ki artık hastalanmayan, zayıflıkları ortadan kaldıran bir bedene sahip olacağız. Ve demek ki şifa bizim için kaçınılmaz bir sondur. Bu hayatta hepsini göremiyoruz ama dirilişte o hasta olan bedenimiz toprağa girecek ama yeni bir bedenle, hasta olmayan sağlıklı bir bedenle biz Mesih'in egemenliğine gireceğiz, dirileceğiz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İsimler ve Gizemler canlı yayına devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Yahve Rafa ismini konuşuyoruz ve sizler de değerli katılımlarınızla bize katkı sağlamak isterseniz YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son İsimler ve Gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz bunun için. Yahve Rafa ismi şifa veren Rab anlamına geliyor. Bu konuda şifa ile alakalı bir sorularınız varsa, belki sorunlarınız varsa bizlerle bunu paylaşabilirsiniz. Seve seve elimizden geldiğince ifade etmeye, anlatmaya çalışıyoruz bu program boyunca. Her Cuma 18'de İsimler ve Gizemler canlı yayında olmaya devam edecek. Bir süre ara vermiştik ama şu an tekrardan karşınızdayız. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki sürekli Mesih'ten bahsettik. Mesih'in şifa vermesinden bahsettik. Aslında bu toplumumuzda da bilinen bir şey. Yani İsa Mesih'i tanıyan insanlar Mesih'in bir şekilde şifa verdiğini söylüyorlar ama yani bulunduğu dönemde sadece bunun yapıldığını ve onun sadece iyi bir hekim olduğunu, iyi bir doktor olduğunu, sanki bunun eğitimini almış bir kişi olduğunu ve orada işini yaptığını gibi bir algı var. Mesih sadece iyi bir hekim midir? Nereden gelir onun bu şifa verme etkisi?
Tabii ki tanrılığından gelir. Yani Mesih suyu şaraba çeviren, yani bir maddenin doğasını değiştirebilen, çünkü maddeyi yaratan aslında hiçlikten yeryüzünü yaratan bir kurtarıcı, bir Rab olduğu için ondan beklentimiz o yüzden Lazar'ın ölüp 4 gün boyunca mezarda yatmasına rağmen Lazar'ı dışarı çağırabilen, ona yaşam verebilen bir Rab olduğunu biz buradan görüyoruz. Dolayısıyla Mesih'in ilahi doğası şifayı ortaya çıkarır. Yani o zaman odaklandığımız şey şifa değil. İşte problem burada. Odaklandığımız şey Mesih'tir. Mesih varsa şifa var orada. Yani bu el ele ilerliyor. Yani Mesih'in ayrı bir şekilde sadece şifasını hı-hı alıp Mesih'i uzakta Mesih'e iman etmemek mümkün değildir. Ya o vardır şifa verir ya o yoktur şifa yoktur. Dolayısıyla Mesih'in ilahi duasında bu güç, bu görkem, bu mucizevi değiştiren etki var. Mesela Romalılar 8:20'de şunu söylüyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı'nın çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Yani ne diyor? Adem'in günahıyla beraber bütün yaratılış bu günaha teslim edildi. Tanrı teslim etmeyebilirdi yani. Yine egemendi değil mi? Çünkü Tanrı'dan bunu engelleyemez diyemeyiz. Tanrı bunu engelleyebilir ama Tanrı bu iradeye saygı duydu ve bunu amaçsızlığa teslim etti. Amaçsızlık ne yaptı? Dünyayı yozlaştırdı. Bu amaçsızlık ölüm getirdi. Ve Tanrı bunu değiştirmek için aslında Mesih'i gönderdi. Ve şimdi diyor ki bu yüce özgürlüğüne kavuşturma umuduyla Tanrı tekrar bu yozlaşmayı tersine çevirdiğini gösteriyor. O zaman net bir cevap vereceksek Mesih Tanrı olduğu için şifa verebilir. Mesih bir peygamberin aracılığını yapmaz. Bir peygamber şifa vermek için ne yapar? Mesela İlyas dua eder ve Tanrı orada mucize yapar. Hı-hı. Ama Mesih dua etmiyor. Mesih otoritenin kendisi olarak orada şifa veren olarak karşımıza çıkıyor. Hı-hı. O yüzden Mesih Yahve Rafa'dır diyoruz. Yoksa sıradan bir aracı olsa ne yapacaktı? Dua edecekti. Bugün işte yani birçok böyle tırnak içinde iddiası olan insanlar var. Ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Aracılık etmeye çalışıyorlar ama hı-hı Mesih otoritenin kendisi, Rabbin kendisi olarak şifa veriyor. Hiç o yüzden sadece dokunması yetiyor. Hatta 12 yıldır kanaması olan kadın İsa'nın eteğine giysisi, evet, eteğine dokunması bile ona şifa vermesine yetti. Çünkü Tanrı'nın olduğu yerde şifa akıyor. Hmm. Onun varlığında şifa var zaten.
Amin.
Dolayısıyla aradığımız şey mucize değil, aradığımız şey Mesih olursa, Mesih hayatımıza gelirse orada şifa da hayatımıza ulaşıyor.
Hı-hı. Aslında çok güzel bir ifade kullandınız. Tanrı'nın olduğu yerde şifa vardır. Tanrı'nın olduğu yerde hı-hı aslında o bereket vardır ve zaten Aden bahçesine baktığımız zaman da orada da Adem ve Havva'nın o şifayı hem sonsuz şifayı, belki sonsuz şifa olarak da ifade edebiliriz bunu. Evet, sonsuz yaşamı, sonsuz şifayı tattıklarını, o esenliği tattıklarını görüyoruz. Ve Tanrı'nın bizi götürmek istediği çizelgede, yolda yine Mesih İsa aracılığıyla bu sonsuz şifa. Öyle ki İncil'in son bölümü olan Vahiy bölümünde 22. bölüm 2. ayette orada aslında tasvir edilirken cennet tasvir edilirken diyor ki kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek hı-hı içindir diyor. Bu da önemli bir nokta. Şunu merak ediyorum Volkan Bey, günümüzde farklı akımlar türedi, hı-hı, farklı akımlar çıkıyor. Hı-hı. İnsan içine dönerek kendi kendini bir şekilde hı-hı şifalandırabilir mi?
Tabi bu aslında kutsal kitabın da kullandığı bir şey gibi. İçsel yolculuklarda insanlar travmatik durumları tekrar yaşayıp aslında o travmadan çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü hı-hı neden? Çocuklukta yaşadığı bir düşme sahnesi ya da düştü ya da bir yanık kazası geçirdi, bir travma geçirdiği zaman bir insan eğer yandıysa hayatı boyunca ateşten korkması çok doğal. Ve o gün bu travmanın neden kaynaklı olduğunu bilirse aslında özgürleşebilir ve etkilerinden kurtulabilir. Ama asıl problem şu. Tamam, bir travma etkisinden kurtulduk ama hayatımız travmalarla dolu. Hangi birinden kurtulacağız? Ve travma yaşamaya devam ediyoruz sürekli. O yüzden öyle bir şey lazım ki bize, yani ruhu yaratan tarafından yardım edilip ondan şifa almalıyız. Yani şuna benziyor. Yani ruhumuz, bir bedene benzetelim. Bedenimizde işte tırnağımızda problem var. Onu iyileştiriyoruz, yara bandını. Ama hayatımızın her yanında problem olursa hangi birini iyileştirebileceğiz? Ve şunu bilmeliyiz ki biz ruhsal varlıklar olduğumuz için sadece kendi travmalarımızdan değil, anne babalarımızın travmalarından da etkileniyoruz. Anne karnında başlıyor travmaların konusu. Anne babanın ilişkisi, problemleri hepsini biz duyuyoruz ve hepsinden etkileniyoruz. Hatta kuşaklar öncesindeki eğilimler, kuşaklar öncesindeki günahlar bile gelecek soyları etkiliyor. Hı hı. Ve tüm bunlardan kurtulabilmek için sadece bu travmalarla yüzleşmek değil ki, bu mümkün değil. Tabii ki ruhu yaratan Tanrı'dan yardım almalıyız. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki geçmişteki bir travmadan kurtulduk. Peki bizi travma yaratan bu günahlı eğilimden nasıl kurtulacağız? Yarınki travmatik problemlerden nasıl kurtulacağız? Çünkü travma yaratan şey nedir? Bizim günahlı doğamız. Yani sahipsiz olmamız. Yaratıcıdan uzak olmamız. Yalnız olmamız. Şifadan uzak kalmamız. Ve bu şekilde sürekli travma üreten bir yaşamımız var. Dolayısıyla Tanrı olmadan bu tür şeylerin kısa bir şekilde belki rahatlama sağlayabileceğini ama uzun dönemde asla bizi değiştirmeyeceğini vurgulamamız gerekiyor. Bunlar da popüler. Yani bir dönem artacak. Ondan sonra bunlar da yok olacak. Çünkü böyle bir tanıklık olamaz. Yani kalıcı bir değişim, sonsuz hayat getiren bir şey Mesih'ten başka, Tanrı'dan başka hiçbir şey bizim hayatımıza gelip bizi değiştiremez. Ama Mesih de işte Mesih'in müjdesi de o kadar içeriklidir ki hem bize sonsuz hayat verir, yaşam amacı verir, Tanrı ile yeni bir ilişki kurulur, hayatımızın yönü değişir, şifa almaya başlarız, mutlu olmaya başlarız ve aynı zamanda insanlara esenlik, mutluluk götürmeye başlarız. Eskiden travmatik bir yaşam sürerken bu sefer travmaları çözen ve insanlara esenlik, mutluluk getiren bir hayata doğru gideriz ve o bizi daha da iyileştirir ve Tanrı'ya daha da yakınlaştırır. Dolayısıyla Mesih'in müjdesi çok yüklüdür. Yani içinde bir sürü şey vardır. Çünkü Tanrı'nın olduğu her yerde her şey mümkün olduğunu özellikle vurgulamalıyız. O yüzden önemli müjde İsa'da Tanrı açıklandı ve onu hayatımıza davet etmeliyiz. O zaman aradığımız şey bütün travmalarından kurtulmak, bütün hastalıklarımıza iyileşmek ve Mesih'le sonsuz hayata ulaşmak.
Evet, aslında İsa da şöyle söylüyor. Yuhanna 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak diyor. Aslında bu benim vereceğim su ifadesi çok önemli, çok kıymetli. Öyle ki şifanın nereden geldiğini bize hatırlatıyor ve bunun bu gelecek olan şifanın da Mesih'ten gelecek olan şifanın da aslında sonsuz olduğunu, kalıcı olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz, ifade ediyoruz. Belki şuna değinerek programımızı yavaş yavaş kapanışa doğru götürmemiz doğru olabilir. Şifa veren Rabbe Yahve Rafa'dan bahsettik. Peki biz bu şifa veren Rabbe Yahve Rafa'ya nasıl yakarabiliriz? Onu nasıl yaşamımıza çağırabiliriz? Onun şifasından nasıl faydalanabiliriz Volkan Bey?
Yani şunu bir kere vurgulamalıyız. Yani Tanrı hayatımıza bütünüyle gelir. Yani onun şifası, onun mucizeleri, onun karakterinin ayrı değildir. Dolayısıyla onun karakteri olmadan bir mucize alamayız. Yani ya onu çağıracağız hayatımıza ya da o mucizeyi göremeyeceğiz. Dolayısıyla Tanrı'nın sadece mucizesini almak, sadece iyileşmek gibi bir yaklaşımla gerçekten o mucizeyi aramak ve mucizeyi almak mümkün değil. Nasıl yapacağız? Mesela Romalılar 10. bölüm 9. ayette İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Diyor ki çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanı ağzıyla açıklayarak kurtulur. Yani ne demek bu? İsa'yı hayatına davet et. Kutsal yazılardaki senin günahların uğruna ölen İsa Mesih'i ve ölümden 3. gün dirilerek göğe alınan İsa Mesih'i hayatına davet edersen ve bu imana göre yaşarsan, yani ağzınla söylersen, yani kilise toplumuna gidersen, dünyaya sırtını dönersen kurtulacaksın, sonsuz hayat gelecek ve o zaman İsa Mesih'in varlığı kutsal ruh aracılığıyla senin hayatına gelecek. Yani ne diyor? Tanrı senin hayatına gelecek ve Tanrı'nın olduğu yerde orada her şey var. Bereket var, esenlik var, huzur var, iyileşme var ve depresyondan çıkma var. Birçok konu işte Tanrı'nın varlığında gizlidir. Dolayısıyla biz hala bugün sadece mucizeyi alıp günahlı dolu bir yaşamı sürdürmek istiyorsak orada bir yerde mutlaka takılacağız. Belki bir gün iyileşeceğiz ama sonsuz hayattan uzak kalacağız ve yaşamımız hastalıklarla mahvolacak. Ama Mesih hayatımıza gelirse orada aradığımız şifa, mucize her şey de Mesih'in varlığının içindedir.
Evet, bunu hatırlamamız çok önemli. Kilisenin işlevini belki burada bir kez daha hatırlatmamız gerekebilir. Siz program içerisinde bahsettiniz, teşvik ettiniz, davet ettiniz aslında. Yerel bir kiliseye gidebilirsiniz. Orada sizin için dua edebilirler dediniz. Bu bağlamda şifa için kilisenin işlevi nedir?
Tabii ki Mesih otoritesini, yani otorite nedir? Kendi ismini kullanabilmek için bu yetkiyi kiliseye verdi. Ve o yüzden mesela Markus'un son bölümünde iman edenlerle, yani kilise üyeleriyle, iman eden topluluklarla birlikte olacak belirtilerden bazılarında diyor ki ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek diyor. Hı hı. Bunu kime veriyor? Kiliseye veriyor. Çünkü kilise İsa'nın kim olduğunu biliyor ve kilisenin görevi İsa'nın kim olduğunu dünyaya duyurmak. Ve Rab diyor ki İsa'nın ismi duyurulduğu zaman ellerinizi koyacaksınız ve hasta iyileşecek. Yani kilise nedir? Mesih'in bedenidir. Yani Mesih'in sanki uzuvları gibiyiz. Mesih'in elleri gibiyiz biz. O zaman biz dua etmezsek kim edecek? Biz dua etmezsek onlar iyileşmesi gerekirken biz dua etmiyorsak onlar iyileşmeyecek diyor Kutsal Kitap. Dolayısıyla bu yeryüzünde Tanrı'nın bilgeliğini, Tanrı'nın sözünü ilan eden yer kilisedir, yerel kilisedir. Kilise nedir? Bir topluluktur. İsa'nın adı uğruna toplanan 3 ya da 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi ne olursa olsun bir topluluk olarak biz yerel kiliseyi işte Mesih'in bedeni olarak görüyoruz. Dolayısıyla oraya gittiğinizde temiz, pak yürekle İsa'nın adıyla dua eden insanlar Mesih'in şifasını size ulaştırabilirler. Ama biz de tabii ki dua ederken sadece şifayı alan bir bencil bir tutkuyla değil, Tanrı'yı hayatımıza alan ve bu şifadan sonra Tanrı'ya uygun bir yaşam sürdürmek üzere adanmaya hazır bir yaşamımız olursa Rab kilise aracılığıyla bize bunu gerçekleştirir. Yani kilise nedir? Aslında kilise Mesih'in yetkisiyle kurulmuş eklesiya dediğimiz o topluluktur. Evet. Ve bir anlamda Mesih'in bedenine benzetilir. Ama belki net bir şekilde söylersek Mesih'in otoritesini uygulayan ve dünyaya Mesih'in adını duyuran topluluktur.
İsa Mesih de aslında Yuhanna 14. bölüm 12. ayette diyor ki size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum diyor. Bunu da vurgulamış olalım. Önemli bir nokta. Peki biz burada tabii ki sürekli Kutsal Kitap'tan örnek veriyoruz. Siz de Kutsal Kitap'tan referansları kullanıyorsunuz. Tanrı sözünü, Kutsal Kitabı kullanarak şifa alabilir miyiz?
Tabii ki. Yani Tanrı sözünün amacı Tanrı'nın kim olduğunu bize vurgulamak. Yani dediğim gibi vahyin amacı Tanrı'nın kim olduğunu anlatmak ve Tanrı'nın kim olduğunu bize öğretmek için. Tanrı'nın kim olduğunu öğrenirsen o zaman ne oluyor? Dua hayatında değişiyor değil mi? Şimdi mesela Yahve Rafa'yı dinliyorlar. İsa'nın şifa veren Rab olduğunu anlatıyoruz. O zaman bunu bilince ne olacak insanlar? Diyecek ki Tanrı böyleymiş. O zaman ben dua edebilirim. Ama Tanrı emirler verse bize mesela diyelim. Emirleri. O zaman biz bunu düşünemeyiz. Çünkü Tanrı'nın varlığı değil bizden istenen şey emirleri yapmak. Sonrası ne olacak? Sonrası Allah kerim. İyileşecek miyiz? Çünkü bilmiyoruz. Çünkü bizim görevimiz o kuralları yapmak. Ama kutsal metinlere baktığımız zaman bize kuraldan daha çok Tanrı'nın kim olduğunu bize öğretiyor. Çünkü Tanrı'yı öğrendiğimiz zaman zaten ruhsal ibadet hayatımız değişiyor. Dolayısıyla kutsal yazıları kullanarak Mesih'in kim olduğunu biliyoruz. Ve Mesih'in kim olduğunu bildiğimiz zaman ondan sonra Mesih'ten beklenti içinde oluyoruz. Yani bugün bazen insanlara soruyorum neden Tanrı için bu kadar beklentiniz ve acıkmış bir yüreğiniz yok. Çünkü insanlar sadece dünyaya odaklanmışlar ve dünyadan her şeyi bir cep telefonuyla her şeyi edinebiliyorlar. Ve kutsal yazılardan da Tanrı'nın kim olduğunu öğrenmedikleri zaman Tanrı'dan beklenti içinde olmuyoruz. Dolayısıyla kutsal yazılar aracılığıyla Tanrı'nın kim olduğunu anlıyoruz ve ondan daha fazla beklenti içinde olup aslında bu mucizevi Tanrı'nın bereketlerini ve Tanrı'nın esenliğini hayatımıza davet edebiliyoruz.
Evet, Süleyman'ın özdeyişlerinde de aslında şöyle bir ifade var. Diyor ki, oğlum sözlerime dikkat et, dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar. Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır bunlar diyor. Aslında Tanrı sözünün de bir şifa niteliği taşıdığını buradan da görüyoruz. Bugün Yahve Rafa ismini konu alıyoruz. Yahve Rafa ismini aslında Mesih İsa'da çok net bir şekilde gözüktüğünü ifade ettik, gördük. Şifa veren Rab ifadesine karşılık bulduğunu burada gördük. Ve İsa'da aslında bunun İsa'nın bütün karakterinde, bütün yaptıklarında ifade edildiğini gördük. Ne görmüştük mesela orada? Yuhanna'da örnekler vermiştik. Yuhanna 11. bölümde Lazar'ın dirilmesi sahnesinde ölülerin dirildiğini görmüştük. Yuhanna'nın diğer bölümlerinde, İncil'in diğer bölümlerinde körlerin gözleri açılıyor, kötürümler iyileştiriliyor, kötü ruhlar kovuluyor, dilsizler konuşuyor, sağırlar duyuyor, cüzamlar temiz kılınıyor. Bu tarz noktaları da orada görmüş olduk. En önemlisinde aslında müjdenin duyurulduğunu da görmüş olduk ve tabii ki en önemlisi zaten ruhsal anlamda da Tanrı'nın bize açık bir şekilde şifa verdiğini, bizim o kederimizi, kaygılarımızı, sıkıntılarımızı yüklendiğini görmüş olduk. Belki son olarak bir şey söylemek isterseniz Volkan Bey, yani bir kişi bugün kaygıdaysa, bir kişi bugün anksiyete problemi yaşıyorsa, bir kişi bugün depresyondaysa ona çok net belki bir cümleyle ne söyleyebiliriz?
Tanrı yaşıyor. Mesih de kendini açıkladı. Ve Mesih'in yetkisinde toplanan yerel kilise ona Tanrı'nın var olduğunu tecrübe etmesi için aslında yerel kilise buna aracılık edebilir. Dolayısıyla bunların içinde hapsolmak zorunda değiliz. Ama yerel kiliseye gidip bu problemini paylaşıp Tanrı'nın var olduğu ile ilgili harika bir tecrübe, bir tanıklığı yaşayabilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Ağzınıza sağlık.
Ben
gerçekten
teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, Radyo Maranata'da İsimler ve Gizemler programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu program içerisinde az önce de söylediğimiz gibi Yahve Rafa ismini ele aldık ve bu ismin şifa veren Rab anlamına geldiğini gördük. Gerçek şifanın tek kaynağının Tanrı olduğunu anımsadık. İlginçtir ki Adem ve Havva'nın günaha düşmeden önceki durumunda yaşam ağacından aldıklarını ve Tanrı ile beraber sonsuz yaşam içerisinde bulunduklarını görüyoruz. Ancak günah sonrası artık yaşam ağacından alamıyorlar. Ölüm ve hastalıklar insan soyuna giriyor. Ve bu kutsal kitabın en başında, yaratılış bölümünde bize anlatılıyor. Kutsal kitap sayfaları arasında ilerleyip Mesih İsa'ya geldiğimizde onun bir ağaç üzerinde, yani çarmıhta tüm insanlığın günahlarının kefareti için öldüğünü görüyoruz. Ve kutsal kitabın son bölümü olan vahiy bölümü bize şunu söylüyor. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. İsa Mesih'e imanla onu yaşamımıza Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak davet etmemizle aslında bu şifaya sahip olabiliriz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir protestan kiliseye danışabilir, ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa bizler de size yardımcı olmak isteriz. Lütfen bize yazmaktan, bize ulaşmaktan çekinmeyin. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi Hristiyan inancıyla alakalı, bu programla alakalı, bugün konuştuğumuz konularla alakalı, şifayla alakalı soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Katılımlarınız, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. İsimler ve Gizemler programı her cuma 18'de karşınızda olmaya devam edecek. Canlı yayınlarla sizlerle etkileşim halinde olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler dileriz.
İsimler ve Gizemler programı sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Canlı yayınlarımız her cuma akşam 6'da karşınızda olmaya devam edecek. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.